Bu eser İstanbul Büyükşehir Belediyesi Körler Kütüphanesi tarafından Deyze sesli kitaba dönüştürülmüştür. İlgili telif hakkı yasası gereği körlerin dışında kullanımı yasaktır. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kütüphane Müzeler Müdürlüğü Körler Kütüphanesi. 0212 417 25 46 0212 417 19 25 Körler Bölümü @ibb.gov.tr.
Pukka Günlük 2 ve Geri Kalan Her Şey. Yazarı Pukka, türü roman, Okyanus Yayınları, baskı sayısı 11. baskı. Baskı yılı Ekim 2011, ISBN 978-605-4054-64-0. Bu kitap 422 sayfadır. Ses kaydına başlama tarihi 16 Mayıs 2012. Bu kitap 6 nokta Körler Kütüphanesi için seslendirilmiştir. Seslendiren Zübeyde Yükselen. Kitabın arka yüzü. Türkiye'de blog denince akla ilk onun ismi geldi. Birçok insanın blog açma nedeni olurken onu okuyan herkesin bazen dert ortağı, bazen de en çok güldüğü arkadaşı oldu. İlk kitabı Küçük Aptalın Büyük Dünyası, blog nedir bilen, bilmeyen, herkesin tatil çantasındaki yerini aldı. Pukka ünlü ünsüz onu okuyan herkesi kendisine hayran bıraktı. Yazdıklarını okuyan onunla birlikte öfkelendi, onunla birlikte ağladı. Onun şapşallıklarını karnı ağrıyana kadar güldü. Okurlar aylarca hikayenin devamını bekledi. Pukka ise hep bir mutlu sonu. Şimdi zamanı geldi. Pukka merakla beklenen ikinci kitabı ve geri kalan her şeyle aramızda. İlkinin aksine Pukka ikinci kitapta neyi, kimi anlatıyor kimse bilmiyor. Sürprizlerle dolu geri kalanlarda Pukka'nın eğlenceli, komik, bazen de hüzünlü anlatımıyla günlüğün devamını okuyoruz. Yazarımız ikinci kitaptan sonra battaniyenin altından çıktı, farklı ve yepyeni bir dünyada yerini aldı. Şimdi biz de hep birlikte battaniyelerimizin altından çıkıp onun yeni dünyasına giriyoruz. Yanında uyumaktan nefret ediyorum. Zaman boşuna gidiyor sanki. Ayakkabı tokan, bilekliğin, ojelerin, ne bileyim, senin her daim yanında olan bir eşyan olmak istiyorum. Bana söz ver, beni bırakma. Sevmiyor olsam bile bırakma. Gitme sakın yanımdan. Yatarken bana arkanı döndüğünde bile özlüyorum seni. Yokluğunda kafayı yerim ben. Her zerreni özlüyorum. Yanımda yokken kafayı yiyorum dedikten tam tamına 29 saat 15 dakika sonra beni terk et. Bir kişi gideceğini, canını acıtacağını, seni milyon kez kıracağını bile bile sevmek. Aynen diyetteyken pasta yemek gibi. Sonrası vicdan, sonrası kendine acıma, kızma, zamanı geri alsaydım derdi, sonrası pişmanlık. Erik'le evlenmek üzereydik. Yüzük parmağımda tek taşım, ikimizin yaşadığı ara sıra annesinin huzurumuzu bozduğu evimiz vardı. Bir senelik beraberliğimiz vardı. O beraberlik olana kadar ağzımıza sıçıldı. Eski sevgilimin en yakın arkadaşı olması yetmiyor gibi bir de arkadaşımın eski sevgilisiydi. Bunların hepsini bir güzel aşıp artık huzurlu bir şekilde uyuyorduk. Daha doğrusu ben uyuduğumuzu sanıyordum. Meğersem onun hissettikleri sadece gizli saklı olmamızın verdiği adrenalinmiş. Ne zaman ilişki rayına oturdu, ne zaman iş ciddiye bindi, ne zaman o yüzüğü parmağıma takıldı ve ne zaman düğünü İzmir'de mi yapalım konuşmaları açıldı, onun uykusu kaçtı. Bana milyonlarca kez evlenmek istemediğini belli eden sinyaller verdi ama ben anlamadım. Parmağımdaki taşın ışıltısı öylesine gözlerimi kamaştırmıştı ki kendimi sadece onun karısı gibi görüyordum. Annesi benden nefret ediyordu. Kadın beni bir kaşık suda boğacak kadar sevmiyordu. Hoş ben de kendisine bayılmıyordum. O kadar bayılmıyordum ki dolaba fare zehri koyarak onu korkutmayı istiyordum. Sonra bir gün ben evin perdelerini değiştirmeyi düşünürken sıradan bir şey söyler gibi ben İngiltere'ye gidiyorum, 2 sene orada kalmam gerek dedi. Bir anda tuvalete gidiyorum der gibi söyleyiverdi. Sonra da çişini yapmaya gider gibi gitti. Öyle ki gittiğini bana söylemeye gerek bile duymadan çekip gitti. İngiltere mevzusu açılınca aramızda doğal olarak bu ilişkiyi kurtarma derdine düştüm. Önce prezervatiflerimizi deldim. Bir işe yaramadı. Sonra intihar numarası çektim. Bu da yaramadı. Sonra küstüm, kızdım, kırdım, cinnet geçirdim. En sonunda adamı benden iyice soğuttum. Artık sevişmiyorduk, gülmüyorduk, paylaşmıyorduk. Bir yatağın içinde birbirimize dokunmadan uyumaya çalışıyorduk. Ben sadece ağlıyordum, o ise yeni hayatının hayalini kuruyordu. Baktım olmuyor, yanındayken benden daha da nefret edecek. Belki de kendimi çekmeliyim dedim. Öyle ya, çok abanınca üstüne nefes alamadı adam. Belki benden biraz uzak kalınca beni sevdiğini anlar, belki gitmez. Belki eskiye döneriz diyerek milyonlarca belki sıraladım, durdum kendimi. Ailemin yanına gittim bir haftalığına. Bu bir hafta boyunca düşünelim, taşınalım, her şeyi toparlayalım dedik. Bu arada o işlemlerini hallediyordu. 4-5 aya ancak giderim deyince içim biraz rahatladı tabii. O zamana kadar geri döndürürüm diyordum. Babamın evine gidince ben, bunun bir anda o cadaloz annesi rahatsızlandı. Bu da kendi ailesinin yanına gitti. O geri zekalı, lanet, o kibariyenin annesinden bile daha carlaz kadın, aldı oğlunu tam bir ay boyunca yollamadı yanıma. Tabii o zamanlar böyle düşünüyordum. Hayatıma biraz uzaktan bakınca aslında sorun annesine değil, oğluşunun benim yanımda durmak istemeyişindeymiş. Bir ay görüşmedik, telefonda konuşuyoruz, her gün netten yazışıyoruz ama yok, olmuyor. Ben bir türlü eski Erik'e dair bir şey bulamıyorum. Çocuk buzdolabı gibi. Benimle sanki zorunluluktan konuşuyor. Eskiden tuvalete gitsem beni özleyen adam, şimdi sadece sessizlikten ibaret. Bu şekilde günlerimiz akıp giderken bir akşam ben eve döndüm. Yarın sabah sen de gel evimize, özledim dedi. Tamam dedim. Geceden indim otobüse, sabah İstanbul'daydım. Bütün gece mesajlaştık yoldayken. Kapıyı açar açmaz üstüne çuvallanacağım. O derece özlemle koştur koştur gittim eve. Kesin uyuyordur diyerek kapıyı anahtarla açtım, içeri girdim. Valizimi kenara bıraktım, sonra hemen ayakkabılıkta soyunu verdim. Uyurken yanına çıplak sokulayım da hareket gelsin biraz diyerek. Pıt pıt yatak odasına geçtim. Anam, o ne? Yatak derli toplu duruyor. Canım tabii bensiz o yatakta uyuyamadı. Salonda uyuyakaldı diyerek içeriye geçtim. Ama adam orada da yok. Çıplak çıplak bütün evi aradım, Erik'i bulamadım bir türlü. Giyindim, geçtim, oturdum mutfağa, telefon ettim ama telefonu da kapalı. Kesin kahvaltılık bir şeyler almaya gitti diyerek bekledim. Beklerken bari eşyalarımı yerleştireyim dedim. Götürdüm valizi yatak odasına, açtım dolabı ve bingo. O dolabın içinden çıplak bir kadın çıksaydı, beni aldatıp kadını oraya saklamış olsaydı, hatta kadın ölü olsaydı, hatta kadın annesi bile olsaydı, sanırım bana o anki şoku yaşatamazdı. Ağzım açık yere yığıldığım dolabın karşısında, dolap bomboştu, bütün eşyalarını toparlamış, sadece benim bölümdeki kıyafetler duruyordu. Bir süre baka kaldım, ne olduğunu anlamaya çalıştım, sonra odaya dönüp baktım, her şeyini almış. Şifon yerin üzerine sadece benim malzemelerimi bırakmış, yatağın yanındaki komodin üzerinde de bir mektup. Orospu çocuğu, beni terk etmiş yani. Üstelik bütün gece bana mesaj atıp beni sevdiğini, özlediğini yazarken eşyalarını topluyormuş. Ben oradan buraya koşarak gelirken o İngiltere'ye uçarak gitmiş. Hayatımdaki en rezil terk edilişi bana yaşattı. Hiç bu kadar küçük düşmemiştim. Bu kadar değersiz hissetmemiştim kendimi. Yere yığılıp kaldım. Kaç saat geçti bilmiyorum. Sadece ağladım. O kadar çok bağırarak ağladım ki sesim çıkmamaya başladı bir süre sonra. Bütün bedenim uyuştu. Bir süre boş dolaba baktım. Belki gelir şaka yapıyordur dedim. Bekledim, gelmedi. Sonra kalktım, valizimi alarak dış kapıya doğru ilerledim. Son kez eve baktım. Hani filmlerde olur ya, baktığında anıları görürsün. Ben hiçbir anımızı göremedim. Sadece nefret hissettim. Bu böyle olmaz. Bu kadar sakin kalmamalıyım. Sen benim canımı aldın adi köpek diyerek önce yatak odasından başladım. Elime gelen her şeyi fırlattım. Dolabın kapaklarına kadar kırdım. Aynayı, lambaları patlattım. Salondaki televizyonu yere indirdim. Mutfak malzemelerinden elime geçen her şeyi yere attım. Ellerim kan içinde kaldı ama yılmadım. Sinirim geçene, öfkem bitene kadar evi darmaduman ettim. Sonra yatağın üzerine kusup anahtarı da evde bırakıp çektim gittim. Ne bok yiyeceğimi hiç bilmiyordum. Tek bildiğim o anda Erik'in gözlerini oymak istedim. Merhaba. Biliyorum şu an bana çok sinirlisin. Bunu okurken beni öldürmeyi bile düşünüyor olabilirsin. Ama inan bana, bunu benim için değil senin için yapıyorum. Kendim için değil, seni düşündüğüm için gidiyorum. Ben o hayallerindeki evliliği sana veremem. Ben senin o küçük dünyanı dolduramayacak kadar başarısız biriyim. Zannetme ki sevmiyorum. Zannetme ki bencilliğimden gidiyorum. Sadece evlilik çok zor. Evlenmek çok büyük sorumluluk. Ve bunun altından kalkamam. Sen çok iyilerine layıksın. Bir gün çok mutlu olacaksın. Onu benimle olmaya layık. Çok üzgünüm. Öyle çok üzgünüm ki şunları yazmak bile bana işkence gibi geliyor. Keşke böyle olmasaydı. Bu ev senin de evin. Ben gelene kadar burada yaşa. Başka yerde kira falan verip kendini zorlama. Hayatını düzene sokana kadar dilediğince yaşayabilirsin. Faturaları yatırmayı aman diyeyim unutma. Bilirim unutursun. O yüzden onları otomatik ödemeye ver bence. Akşam yemek ye. Kendini sakın aç bırakma. Meyve al. Bol bol. Küçük odanın peteği bozuk. Kış geldiğinde o tarafı kapatırsın. Ev soğumasın. Annem zaten sürekli gelir gider sana yardımcı olur. Seni seviyorum. Gidişim sadece senin iyiliğin için, bunu bil. Sonsuz aşk diye bir şey yok. Birbirimizden nefret ederek boşanacağımıza hiç başlamayalım daha iyi. Sen zaten bir eş istemiyordun. Sadece baba istiyordun. Ben baba olacak adam değilim. Ben hayalindeki adam değilim. Çok mutlu ol. Bunu hak ediyorsun. Çünkü... Sil baştan. Yukarıda kim varsa benimle öyle kedinin fareyle oynası gibi oynuyor. Hayır, yani sonu madem öyle olacaktı, neden bu adamı karşıma çıkardın? Hadi çıkardın tamam, neden evlenme teklifi ettirdin de beni heveslendirdin? Madem bunu yaptın, neden herifi aldın, te İngiltere'ye gönderdin? Erik'e karşı içimde öyle nefret ve kin vardı ki özleyemiyordum bile. Tek düşündüğüm şey onu acı çektire çektire öldürmek. Beni terk edişin üçüncü günü hırsımdan dudaklarım paramparça ettim. Gece yatarken o öldürme hayalleri kurmaktan kafayı yiyecek haldeydim. Önce ayak parmaklarını tek tek kerpetenle kopartıp götüne sokmak istiyorum. Ardından yüzünün derisini yüzüp suratına acı biber turşusu döküyorum. Dişlerini tek tek ellerimle çıkartıyorum. Köklerinden dilini dişlerimle kopartıp atıyorum. Karnını tırnaklarımla yırtıp İç organlarını parça pinçik yapıyorum. Yine de ona olan öfkem geçmiyor. Aklıma geldikçe nefes alamıyorum. Elimden oyuncağı alınmış çocuk gibi kendimi yerden yere atıp sadece ağlamak istiyorum. Yarım yamalak aldığım eşyalarla internetten bulduğum ev arkadaşının evine resmi olarak taşınmamı da bu sayede yapmış oldum. Yine de bak, zamanda çakal Carlos'muşum, durumun bu kadar kötüye gideceğini tahmin edemesem bile ne olur ne olmaz bu odayı kiralamışım. Erik'in yanında yaşarken tutmuştum bu odayı. Kavga ettiğimizde kendimi çaresiz hissediyordum çünkü. Bir de bak evime giderim ha diye blöf yapmak kolayıma geliyordu. Azıcık bir para ödüyordum zaten. Toplasan 5 ya da 6 gün kaldım, kalmadım burada. Geri zekalı Erik'in beni o kadar gurursuz zannedip bana yaptıkların ardından kendi evinde yaşayacağımı sanması, bir de bunu bana lütufmuş gibi sunması. Allah'ım, bak yine bana bir şeyler oluyor. Bu adamı kesinlikle öldürmeliyim. Sen kimsin de ben senin evinde yaşayacağım? Embesil. Sen nesin yani? Bu cesareti kendi nasıl bulabilirsin? Ben senin o kafatasın evin duvarlarına vura vura. Neyse, sakin olmalıyım. Ne diyordum? Ha, kaldığım evden bahsediyordum. Bir ev arkadaşım var ki sanırım o güne kadar eve çıktığım insanların arasından en garibi bu kadın. Bir kere kadın bildiğin bıyıklı, yani bilmem ne bilmem ne şirketinde çalışıyorum demese bir türkü kafenin erkek solisti diyebilirim. Sürekli telefonla konuşuyor. Sesi öyle gür ki her sabah beynime işliyor. Bir insan evladı tam 2 saat boyunca halasının kızının 3 yaşındaki çocuğuyla konuşabilir mi? Bu konuşuyor işte. Buzem, canım de, canım ay, ben seni yerim. Anne de bakayım. Ay ne oy, kurban oldum. Vallahi telefonunu alıp kıracaktım bir sabah. Onun dışında acayip titiz bir hatun, hastalık derecesinde. Ben de dünyanın en dağınık insan evladı olarak evin içine gerim gerim geriliyorum. Her gün işe gitmeden önce telefonda konuşa konuşa her yeri çamaşır suyuyla siliyor. Sabahları o kokuyla uyanıyorum. Böğre böğre tuvalette alıyorum soluğu. Bir de o ev benim değil gibi. Böyle kendim uzaktan akrabamın evinde yaşıyor gibi hissediyorum. Para da veriyorum ama ne bileyim, kendime ait bir evim hiç olmayacak sanırım. Hep böyle kaplumbağa gibi dolanacağım. O değil de benim para kazanmam lazım. Yani Erik'le birlikte yaşarken bazı şeylerin sorumluluğu onun üzerindeydi. Evden metin yazarak aldığım parayla bu kadın ancak çamaşır sularını ödeyebilirim. Kitaptan para gelecek. Ona da oho aylar var. Bir de evin içinde kaldığımda daha bir kafayı yediğimi hissediyorum. İnsan ağlayarak uyanabilir mi ya? Gözümü açar açmaz ağlamaya başlıyorum. Yastığı ısıra ısıra kendimi parçalarcasına ağlıyorum. Sonra tavana bakıp 2 saat kilitleniyorum. Hiçbir şey yapamıyorum, yiyemiyorum, yürüyemiyorum. Bazen nefes almayı bile unutuyorum. Mal mısın kızım diyeceksin. Alt tarafı bir erkek yani. Sokakta gırla var. Ne bu halin diye. Ben de biliyorum öyle oldun ama beni üzen sadece Erik değil. Ben neden böyle olduğuma yanıyorum. Her seferinde debajı gibi aynı şeyleri yaşadığıma üzülüyorum. Nerede hata yapmış olabilirim ki hep sonum filmlerdeki kötü karakterlerin başlarına gelenler gibi oluyor. Her seferinde onlar ermiş muradına, puk kalmış babayı. Her hikayemin sonu bu şekilde bitiyor. İyileştiğimde geçecek, uyandığımda bitecek, acı sandığım şey yüksek ateş. Kendimi öylesine yorgun hissediyorum ki hasta gibiyim. Gördüğüm her şey halüsinasyondan ibaret sanki. Sabah kalktığımda ateşim düşecek ve normal hayatıma devam edeceğim gibi. Yediğim, yemediğim, içtiğim suyun tadı yok. Bir yere gitmeye gücüm yok gibi geliyor. Biliyorum ki bu da gerçek bitecek. Of, geçmeyecek de ne yapacak? Kimse aşktan ölmemiş, ancak kendisini öldürmüştür. Kimse kusura bakmasın, koca kafalı Erik için bunu yapacak kadar mallaşmadı. Zaten ben kendimi değil de onu öldürmeyi istiyorum. O kadar nefret var ki içimde, penisini kesip kolye yapmayı düşünüyorum. İbret olsun aleme, ondan sonra gelecek olan adam o kolyeye baktıkça başına geleceği düşünsün de böyle bok gibi bırakıp gitmesin beni. Ayrılık denilen hadisenin bir ilacı olmalı. Ne ayrılmak mı istiyorsun? Aa, dur, ilaç içeyim deyip bunu kabullenmeliyiz. Bu hayatın kanunu çünkü hep bir taraf fazla sever, bir taraf çok acı çeker, bir taraf terk eder. Bir taraf ortada kalır, bir taraf boka saplanır. Yapılması gereken tek şey daha az sevmekken bunu başaramaz insan. İnsanın elinde değil bence birisine aşık olmak. Yani aklım olsa erik gibi bir sünepeye mi aşık olurdum? Giderdim en azından benden hoşlanan adam gibi birine vurulurdum. Hastalık işte, korunsan da kendine baksan da zamanı geldi mi yakalıyor seni. Her ilişkide bir hastalığa denk geliyor bence. Gaz sancısı. Çok uzun süre ilişki namına bir şey yaşamadığın anlar olur ya. Hani böyle kimseden hoşlanamazsın, eskileri düşünmeye çalışırsın. Düşünemezsin. Böyle kendi kendine ot gibi yaşayıp giderken karaktersizin biri gelir ve düzenini bozar. Çok uzun zaman ilgi nedir, alaka nedir unutunca onun seninle ilgilenmesi seni kooperatiften ev alsak, yazlığı da foçadan yapsak, çoluk çocuk rahat eder, hayallerine sürükler. Ha işte sen bu hayalleri kurarken herif seni aramaz. Yanındayken can ciğer kuzu sarması, yanından ayrılınca ara ki bulasın. İşte bu gaz sancısı gibidir. Kısa süreli ama ağır hoşlanmanın sonucu beklenen telefonlar. Acaba beni düşünüyor mu sorulu. Lan lan yoksa eski manitasına mı döndü korkuları? Ya da acaba hala manitası var mı kuşkuları? Sanki önemli bir ağrı gibi karında belirir, iki büklüm eder ama sabahına bir şeyin kalmadan hemen iyileşirsin. Gaz neticede büyütmemek gerekir. Romatizma. Deli gibi aşıksın. Her gün yolunu gözlüyorsun. Yanlışlıkla sana doğru baksa karnında filler kolbastı oynuyor. Sabah akşam hayal kuruyorsun onunla ilgili. Yalnız bir durum var ki er kişinin bu çırpınışlarından haberi bile yok. Hatta sen haricinde bütün dişi varlıklarla birlikte olmuş. Hepsinin reçellerine şerbeti dökmüş. Bir senin çekirdeğe merak edip bakmamış. Platonik aşk işte sızım sızım sızlar her bir hücre. Anam şiir gibi oldu bu da. İşte bu durum romantizma gibidir. Yaşamanızı sürdürmeniz, onunla birlikte yaşamanız mümkündür ama önlemlerinizi almadığınız zaman bu acı çekilmez hale gelebilir. Yanında arkadaşına sulandığında 3 gün sonra kendine manita yaptığında, seni sevmediğini fark ettiğinde ağrı şiddetlenir. Hep kemiklerin içinde kalır çünkü o sana ait olmamıştır. Mantar. İmkansız aşkların verdiği heyecan var ya hani, bütün diziler, filmler, romanlar bunun üzerine kurulu hatta. Ya arkadaşının aşkına, ya aşkının arkadaşına aşık olmuşsundur. Hele bir de bir parça umut varsa, o içindeki kıpırtılar, o gizli gizli bakışmalar, o kimse duymasın konuşmaları. Ya var ya, sırf şu anlar için bile gizli aşk yaşamaya değer. İlişkinin en güzel zamanları işte bu anlar. İşte bu durumda tam anlamıyla mantar gibidir. Tatlı bir kaşıntı kaplar. Kurtulmak istersiniz ama kaşımak keyifli gelir. Kaşı kaşı kaşı yarayı deşene kadar, ay tatlı tatlı kaşı. Sonra ondan kurtulmak için ne taklalar atacaksın. O yüzden tatlı kaşıntının keyfini çıkar. Yalnız yazarken ayağımın altı nasıl kaşındı anlatamam, tövbeler olsun. Migren. En illet olanı da bu zaten. Karşınızdaki muhakkak evlidir. İlişkinin saçma sapan bir hal, gereksiz bir acı ve umutsuzluk üzerine kurulmuştur. Kaçsanız kaçamazsınız. Bir son yazmaya çalışsanız tutmaz. Hep bir tutarsızlık mevcuttur. Ta ta ta tam. Sizi migreninizle tanıştırmaktan onur duyarım. Ağrı kesiciler, ilaçlar, geçici çözümler. Hiçbir ataklara, krizlere engel değil. Mutlu son yok. Olsa bile o sona giderken o kadar kriz olacak ki mutlu olduğunu bile anlayamayacaksın. Bahar alerjisi. Bazen öyle bir ilişkin içerisinde oluyor ki insan, dünyanın en mutlu kişisiyim yahu diyor. Bu dönem genellikle cicim aylarında oluyor. Adam göze süper yakışıklı, anlayışlı, hayatı sol kolu olarak geçirebileceği biri gibi geliyor. Tam bu noktada bir şey çıkıyor, gıdıklıyor içten içe. Bir partide ona sulanan uzun bacaklı bir sürtüye samimi davranması, ona asılan bir kadının mesajlarına cevap vermesi, iş yerine cillop gibi bir kızların varlığı ya da eski sevgilisi denilen ucube. Bir kıskançlık oluşuveriyor bünyede ister istemez. Onu çok sevmenize rağmen bu kaşıntıya engel olamamak. Evet evet biliyorum, işkence işte bu. Bahar allerse bütün lanetiyle burnu kıpkırmızı yapıyor maalesef. Diş ağrısı. En fazla yaşadığım hastalık işte bu. İlişkinin uzatmaya girdiği an vardır ya böyle, bir ayrılıp bir barışmak. Sürekli kavga, sürekli gürültü, bir gelecek planlayıp bir türlü geleceği görememek. İşte bu durum kesinlikle diş ağrısı. Üyük, en beter acı. Beynimi çıkartmak istiyorum bazen dişim ağrırken. Kimsenin de anlamadığı bir durum. Dertleşmek istediğiniz arkadaşların hiçbiri empati kuramaz. Size destek olamaz. Ay, siz yine barışırsınız diyerek kestirip atarlar derdinizi. Ağrı kesiciyle geçiştirebilirsiniz. Fakat o diş oradan çekilmediği sürece bilirsiniz ki ağrı her daim tekrarlayacak. Sevişen insanlardan nefret ediyorum. Yemin ederim evde oturup adam gibi aşk acısı çekemiyorum bu bıyıklı yüzünden. Artık ev arkadaşımın adı Bıyıklı. Sabahları onun lanet olası telefon konuşmalarıyla uyanıyorum. Susmuyor kadın. Bir türlü susmuyor. Sürekli birilerine bir şeyler anlatıyor ve hepsini benim odamın önünde yapıyor. Lanet olsun ki. Akşamları ise sevgilisiyle geliyorlar. Önce bir türkü, halay, bilmem ne. Evde adeta küçük bir şark sofrası kuruluyor. Geceler ise ah, diye sevişme sesleri. Sanki kadını bir oda uzağımda değil de gelip dibimde düzüyor pezevenk. Abi her akşam mı seviştir? O yediğiniz lahmacunların içinde ne var sizin? Bu nasıl bir performanstır yarabbim? 2 saat sürüyor. Bir de deyusların faaliyeti. O 2 saat var ya bana cehennem gibi geliyor. Nerede, hangi pozisyondalar hemen anlayıveriyorum. En sonunda geçen gün dayanamadım, duvara vurdum. Sabah da direkt kadının gözlerinin içine baka baka söyledim. Ya özel hayatının ayrıntılarını hadi ben duyuyorum da konu komşuya biraz ayıp oluyor dedim. Ve onun hayatımın en şok cevabıyla karşılaştım. Yani şöyle diyeyim, kadın bana oturup bizi mi dinliyorsun pis sapık demiş olsa ya da o sesler bizden çıkmıyor bizim üstten geliyor dese bu kadar şaşırırdım. İyi de gülüm ben bakireyim, biz sadece uyuyoruz. Cümlenin neresinden tutsam orası elimde kalıyor. Bakire uyuyoruz gülüm. Cevap bile veremedin. Kadının bir takım sorunları var yani. Geçen gün de yaş için 26 olacağım demişti. Oysa tanıştığımızda gayet 35'ten büyüktü. Kuzu kuzu geçtim içeri. Ne diyebilirim ki o laftan sonra? Ardından Şebnem Schaefer gibi verir gibi bekaret raporu kapak olur bana. Dedim bu kadın ruh hastası. Yarın öbürsü gün gelir keser beni. Sonra ben yapmadım der. Bok yoluna giderim valla. Belli mi olur anacığım? Her akşam çok çok seslerini duyup duruyorum. Hala bana ben yapmadım diyor. 2-3 gün arkadaşımın evinde kalayım bari dedim. Kendime o sırada başka ev bakarım. Yani ne yapacağım başka? Kadın deli. Arkadaşta kaldım. Birkaç gün sonra kira verdiğim ev kendi salak gibi milleti rahatsız etmeyeyim diye eve döndüm. Bir de af buyur kızım biraz beynini siktim. Erik, erik, erik diye. Odama girdim yatağa bir yattım. Allah kahretsin. Yastık resmen bıyıklı kokuyor. Benim yatağımda yatmış. Hasta psikopat. Ben yokken gelmiş uyumuş orada. Hatta bence uyumamıştır. Ay lanet olsun ya. Bunlar kesin burada sevişti. Ben sizin fantezinize sıçayım emin. Yapılır mı yahu bu? Ya gidin birbirinizi kırbaçlayın, kelepçeleyin. Hatta dikenli yatakta yatın. Ne bileyim bir ton fantezi arasından seçe seçe ev arkadaşının yatağında seviş fantezisini mi yaptınız? Çıkardım o çarşafı, yorgan kılıfını, yastıkları, attım hepsini. Yıkamadım bile. O kadar tiksindim onlardan. Sonra kalktım gittim yöneticiye şikayet ettim onları. Dedim böyle böyle. Her gece her gece. Ben de insanım. Bana da yazık. Burası aile apartmanı sayılır. Ya tamam karşıda travestiler oturuyor olabilir. Uyuşturucu satıcıları üst katımızda biliyorum. Evet geçen gün kapı önünde cinayet de olmuş olabilir. Ama bu bizim ahlak değerimizi korumayacağız anlamına gelmez. Ben ev bulsam hemen çıkacağım ama yok. Siz de bana bakacak olursanız sevinirim dedim çıktım eve. Akşamına bizimki yine şark sofrasını hazırlamış. Ayı oğlu ayı sevgilisiyle vur patlasın yaparken yönetici geldi. Bir güzel kavga ettiler. Bizimki cazgırlık yapınca yönetici de imza toplayıp attıracağını söyledi. İnşallah onu atarlar da ev bana kalır. Yeri kötü ama kirası ucuz en azından. Bunlar onca kavgaya rağmen devam ederlerse bu kez yemin ederim başladıkları an kapılarını çalacağım. Hani bakireydin lan sen diye. Hayır bir de işin kıskançlık boyutu var. Her gece o bıyıklı bile sevgisiyle çat çat çat kahrıma kahır katıyorlardı yemin ederim. Odamda sivrisinek gibi vızlayıp şıp şıp şıp ağlarken ben o çekirdeğinin reçelini manitasıyla yiyor. O zaman daha çok tokatlıyordu hayat beni. İşte sen busun kızım. Bu yatakta öleceksin. Yalnız bir şekilde çürüyüp gideceksin. Bıyıklı sevişmeden vakit bulursa kokuyu hissedip odana girecek ve ölü bedeninle karşılaşacak.